Ayrım 67 ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 718. Ulus gazetesinde. Ben daha önce belirttiğim gibi askerlikten fırsat bulduğum zamanlarda Ulus gazetesine gidiyordum. Gün boyunca hukuk ve siyasal bilgilerdeki olaylardan bilgi almaya çalıştıktan sonra o akşam da oradaydım. O akşam sadece o günkü olaylar dolayısıyla değil, Ulus'un özel bir sorunu dolayısıyla da heyecanlı bir akşamdı. Gazete kapatılmıştı. Tabii daha önceki tecrübelerim var. Bir gazetenin mahkeme kararıyla da olsa, sıkı yönetim kararıyla da olsa kapatılması halinde, gazetenin oraya her gün gelmek zorunda olmayan mensupları da gelir, bir kısım okurları da. En azından geçmiş olsun demek ve biraz dertleşmek için. O akşam da orası böyle bir ana baba günü halindeydi. Başbakanın konuşması radyodan o dertleşmeler sırasında yayınlandı. İlki öğleden sonra yayınlanmış, sonra akşamüstü. O akşam 19'da tekrar yayınlandı. Gece ajansında da yayınlanacaktı. Ulus'taki arkadaşlarla birlikte o dinlemeden hatırladığım şu: herkes çok tepkiliydi. Tepkilerin nedeni her şeyden önce durumdaki haksızlıktı. Düşündüğünü söyleme hakkını herkese yasak edip kendi tekelini alarak "sadece benim söylediğimi işiteceksin ve okuyacaksın" dayatmasındaki haksızlık. Gazeteler zaten tahkikat encümeninin çok kapsamlı yasakları altında birçok şeyi yazamıyor, meclis müzakerelerinin bile haberini veremiyordu. Ama bununla da yetinilmemişti. Hükümete doğrudan doğruya muhalefet eden gazeteler bazen belirli bir süre için, bazen de süresi belli olmadan, yani ne zaman açılabileceği belirtilmeksizin kapatılıyordu. Hükümeti dolaylı olarak eleştirmeye çalışan gazetelere de "sizin sıranız da geliyor" diye uyarılar yapıldığı biliniyordu. Nitekim daha sonraki günlerde Cumhuriyet'ten Milliyet'e kadar birçok gazeteye de kapatma cezaları verilecekti. Menderes'in o konuşmasına gelince, o zamanki izlenimlerimden aklımda kalan şu: sesi ve telaffuzu her zamanki gibi iyiydi. Fakat bana konuşmanın bazı yerlerinde sesini alışılmadık derecede yükseltmiş gibi geldi. Belki de bunu konuşmayı kayda aldırırken bilinçli bir şekilde yapmamıştı. Sesi olaylar karşısındaki kızgınlığının etkisiyle yükselmiş olabilirdi. Ama bunlar şimdi 50 küsur yıl önceki o günden aklımda kalan bir iki not. Bu konuşmayı yaparken metnini önüme koyup başından sonuna kadar okudum. Burada onu alıntılar yaparak özetleyeceğim. O zaman kulislerde söylenenlere göre başbakanın üslubu renkli olan metin yazarları vardı. Tabii onlara söylemek istediğini kendi söylerdi. Onlar da metni ona göre yazarlar, son düzeltmeleri gene Menderes yapardı. Şöyle başlıyor konuşma: "Aziz ve muhterem vatandaşlarım, son iki gün içindeki hadiselerin ayrı bir ehemmiyet arz ettiği ve türlü yalan ve şaiaların, yani söylentilerin, hususi maksatla ortaya çıkarıldığı sıralarda sizleri tenvir etme, yani aydınlatma vazifesini kendim bizzat yerine getirmek için huzurunuzda bulunacağım. Hemen arz edeyim ki sizlerden bazı ricalarım da olacaktır. Bu gibi zamanlarda memlekette karışıklık çıkarmak isteyenler ve bugünkü hadiselere teşebbüs etmiş bulunanlar, bir taraftan da memleketin düşmanlarıyla adeta el ele vererek ortalığa her an, her saat başında bir takım yalan ve maksatlarına göre uydurulmuş haberler yaymak suretiyle gayelerine erişmek isterler. Bu gibi haberlere inanmak katiyen caiz değildir." Başbakan konuşmasının bundan sonraki kısmını bu yalan haberlere karşı alınan tedbirleri anlatmaya ayırdı ve daha önceki İçişleri Bakanlığı bildirisinde yapıldığı gibi vatandaşlardan iki konuda yardım istedi. Şu cümlelerle: "Bu gibi yalan haber ve havadis verenler şayet tanımadıklarınız yahut iyi niyetleri hakkında kanaat sahibi olmadığınız kimselerse, memlekette kargaşalık çıkarmak maksadıyla çıkarılan bu gibi haberlerde mecrasını takip edip merkezlerine kadar gidebilmek için hükümet makamlarına ve vazifelilere derhal malumat vermek suretiyle yardım etmenizi rica ederim. Aziz vatandaşlarımdan ikinci istirhamıma gelince, tertipçi ve bozguncular tarafından şurada burada girişilecek hareketlere karşı melanet ve itidalinizi muhafaza ederek bu gibi bedbahtları cüretlerinde ve cezalarında yalnız bırakmanız ve hatta icap ederse zabıta kuvvetlerinin vazifelerini ifa hususunda kendilerinden hiçbir yardımı esirgememenizdir." Başbakanın konuşması üzerinde o sırada dertleştiğimiz dostlarla birlikte şu kaygıları duyduğumuzu hatırlıyorum. 1. Başbakanın vatandaşları bazı haberleri veren tanımadıkları veya iyi niyetlerini bilmedikleri kişiler hakkında hükümet makamlarına veya vazifelilere malumat vermeye çağırması çok tehlikeli bir ihbar mekanizması oluşmasına yol açabilirdi. Bunun vatandaşların birbirinden haksız yere şüphe etmesi, yapılan ihbarlara kişisel duyguların karışması, karşılıklı düşmanlıkların artması gibi sonuçları olabilirdi. 2. Başbakanın vatandaşlara yaptığı zabıta kuvvetlerine vazifelerini ifa hususunda kendilerinden hiçbir yardımı esirgememeleri çağrısı ise daha da tehlikeliydi. O çağrı vatandaşların bir kısmını zabıtanın görevlerini bizzat üstlenmeye ve vatandaşların diğer kısmına şiddet uygulamaya teşvik edebilirdi. Bu da ülkede zaten var olan ve giderek artan kutuplaşmayı daha da keskinleştirebilirdi. Başbakanın o konuşmasındaki çağrılar hakkında o gün genç gazeteciler olarak duyduğumuz kaygıların hiç de haksız olmadığı, o zamandan bu zamana geçen olayları hatırladıkça daha iyi görülüyor. Vatandaşları hükümete ihbar veya zabıtaya yardım gibi vazifelere teşvik etmenin ne kadar yanlış olduğu daha belirgin örneklerle de ortaya çıkıyor. Başbakan 29 Nisan 1960 akşamı yayınlanan konuşmasında o güne kadarki olayların sorumluları hakkındaki teşhisini şu cümlelerle pekiştirdi. Aziz ve muhterem vatandaşlarım, derhal ifade edeyim ki İstanbul ve Ankara'da çıkarılmak istenen hadiseler memleketin huzuruna, asayişine ve selametine karşı girişilmiş ve vahim suikastlerdir. Bunların tertipçileri olduğu gibi işi iyice bilmeden ve anlamadan kendilerini tertipçilerin aleti haline sokmuş bulunanlar da vardır. Genç mekteplilerimizin üzerinde bir zamandan beri teşkilatlı ve hesaplı surette yapılmakta olan tahrikleri artık meşhum neticelerini göstermektedir. Başbakan olayların sorumluları arasında tertipçi ve tahrikçi dediği kimselerle birlikte o tahriklere farkına varmadan kapılıp onlara alet olanları da saydıktan, onların arasında özellikle genç mekteplilerin bulunduğunu belirttikten sonra bir üçüncü zümre daha var dedi, o zümredekileri tanımladı. Bunlar bir takım müteassıp yani bağnaz particilerdir. Bütün bu tertipçiler, tahrikçiler, tahrik edilen mektepliler ve müteassıp particilerin memleketin düşmanlarıyla işbirliği yaparak oluşturdukları suikastçı grubun karşısında ise başbakanın hesabıyla milyonlar ve milyonlar vardı. Başbakan bu iki taraf arasındaki dengeyi şöyle özetledi. Bunlar, yani suikastçiler, huzur ve nizam isteyen milyonlar ve milyonların karşısında ancak birer zerreden ibaret kalır. Başbakan bu karşılaştırmayı yaptıktan sonra şöyle bir uyarıda da bulundu. Fakat dikkat edelim ki bunlar mühim noktalarda toplanıvermek ve suni topluluklar vücuda getirmek suretiyle teşkilatlı hareket etmek yolundan bir şeyler elde etmenin imkanına inanmış veya inandırılmış olan bedbahtlardır. Başbakan son olarak bedbahtlara bir ihtarda bulundu. Bunlar nizam ve devlete karşı gelmenin ne demek olduğunu anlamakta gecikmeyeceklerdir. Bunlar zavallı başlarını nizamın sarsılmaz kayalarına vurarak kendilerine gelecekler ve korkarım ki o zaman bu bedbahtlar biraz geç kalmış olacaklardır. Menderes'in bu konuşmasının Ankara'daki yankıları ne oldu? Ben tabii onları kendi çevremdeki görüşlere bakarak biliyorum. Çevremde iktidarı hele o tahkikat encümeni sürecinden sonra tamamen haksız bulanlar, o gidişin demokrasiyi ortadan kaldıracağından kaygı duyanlar çoktu. Ama benim çevremin dışındakilerden de çok önemli bir kısmının başbakanın olayların nedeniyle ilgili açıklamalarına katılmayanlar da çoktu. Hatta benim CHP'li olduğum kadar Demokrat Partili olan arkadaşlarım arasında da o tahkikat encümeniyle ilgili gelişmeleri açık açık eleştirenler vardı. Meclisteki Sıtkı Yırcalı ve arkadaşlarının çizgisini izliyorlar, onların yetki kanununa karşı yaptıkları girişimlere hak veriyorlardı. O girişimleri sürdüremediklerine ayıflanıyorlardı. İstanbul ve Ankara'daki öğrenci gösterilerinin nedeninin de iktidarın muhalefet ile basın hakkında daha önce çıkardığı baskıcı yasalara ek olarak bir de tahkikat encümeni kurması olduğunu görüyorlardı. O gösterilerin nedenleri arasında belki bunun dışındaki çeşitli nedenlerin etkisi olabilirdi. Ama ana neden belli ki o tahkikat encümeni olayıydı. Hal böyleyken en başta o encümen konusuna tepki göstermek için harekete geçen öğrencilerin tertipçiler, tahrikçiler, dış düşmanlar, müteassıp particiler vesaire tarafından kandırılmış gibi gösterilmesine inanılamazdı. Hele Ankara'daki öğrencilerin o şekilde gösterilmesine. Ankara o zamanlar İstanbul'a kıyasla çok küçük bir şehirdi. Birbirini tanıyanlar çoktu. Herkesin hukuk fakültesinde ve siyasal bilgiler fakültesinde veya olayların olduğu diğer fakültelerde okuyan öğrencilerden veya onların ailelerinden, yakınlarından bir tanıdığı vardı. O öğrencilerden çoğu o göstericilerin içindeydi. İçinde olmayanlar arkadaşlarının o gösterileri hangi nedenlerle yaptığını biliyordu. Polisin ve askerin müdahalesinin ise mağduru olmasalar da tanığı olmuşlardı. Veya o gün fakültelerinde olmasalar bile orada ne olup bittiğini arkadaşlarından öğrenmişlerdi. Bu onların ailelerinin de onları veya ailelerini tanıyanların da durumu daha o günden öğrenmesi demekti. Çünkü Ankara'da o gün sabahın erken saatlerinden itibaren herkesin konusu oydu. Herkes birbiriyle bunu konuşuyordu. Şehrin en önemli semtlerinden birinde yüzlerce merminin atıldığı, o askerli, polisli, silahlı, gazlı, coplu olaylar çıkmış, onlarca yaralı hastanelere gitmişti. Bunları herkes duymuştu. Bunun tertipçilerin, tahrikçilerin, dış düşmanların, mutaassıp politikacıların eseri olduğunu ve polis ile askerin o olaydaki tutumunun isabetli olduğunu kimseye kabul ettirmek mümkün değildi. Hele Ankaralılara veya Ankara'nın dışında olup da Ankara ile herhangi bir ilgisi olanlara. Ben bizim aileden misal vereyim. Babam, annem ve kız kardeşim olayı sabahleyin haber almışlar. Çünkü amcamın oğlu Onur Öğmen siyasal bilgilerde okuyor, önce telefon etmiş. Öğleden sonra eve gelip olan biteni anlatmış. Akşama kadar tabii başta Onur'un babası amcam Münir Raşit Öğmen olmak üzere Ankara dışındakiler de dahil ne kadar akrabamız varsa hepsi bizim telefondan Ankara haberlerini almış. Kısacası, başbakanın yalan ve şayialara karşı vatandaşları aydınlatmak için başlattığını söylediği radyo konuşmalarının ilki, inandırıcılık açısından tarihsiz bir konuşma olmuştu. 29 Nisan'da İstanbul. 29 Nisan günü sabahında öğrenciler gene Beyazıt'taki üniversite bahçesinde toplandı. Durumun 28 Nisan gününden farkı şuydu. Ortalıkta artık polisler görünmüyordu. Sıkı yönetim komutanlığının asayiş işlerini üstlenmesinden sonra her yerde asker vardı. Askerler Beyazıt ve çevresinde erken saatlerden itibaren belirli bir düzen kurmuşlardı. Üniversite bahçesine sadece öğrencilerin girmesine izin veriyorlardı. Bunun için bahçeyi çevreleyen bir kordon oluşturmuşlardı. Oraya girmek isteyenlerden öğrenci pasolarını göstermelerini istiyorlardı. Geçiş izni almak için İstanbul Üniversitesi öğrencisi olmak şart değildi. Teknik üniversite öğrencilerinden öteki yüksek öğrenim kurumlarına kadar yüksek öğrenim pasosu olanlar geçiş izni alıyordu. Pasosu olmayanlara izin yoktu. Pasosu olmayıp da bahçeye girmek isteyenlerin bir kısmı öğrenci velisiydi. Bir kısmı öğrenci veya veli olmasalar da olaylar karşısında tepkilerini ifade etmek isteyen halktan insanlardı. Onlar bahçeye giremeyince Beyazıt meydanında birikiyorlardı. Asker onların orada beklemelerine, belirli yerlerde kalmaları şartıyla ses çıkarmıyordu. Bahçedeki öğrencilerin o günkü sorunu cenazelerini istemekti. Olaylardaki yaralı ve ölü konusu Ankara'daki gibiydi. Ölü sayısının daha fazla olduğu söylentileri yaygındı. Bir gün önce birlikte oldukları bazı arkadaşları ortada yoktu. Bazılarının hastanede oldukları biliniyordu ama yaraları ağır olanlardan bazısının ölmesinden kaygı duyuluyordu. Ama tabii şu belliydi, o söylentilerin, kaygıların hepsi boşuna olsa da Malatyalı Turan emeksizin İstanbul'da bir hastanenin morgunda bulunduğu bir gerçekti. Öğrenciler onun cenazesini almak ve hep birlikte kaldırmak istiyorlardı. Sabahleyin bahçede toplanmalarından sonra öğrencilerden ilk işitilen slogan da o talebi ifade ediyordu. Şehitleri isteriz. Öğrencilerin bir gün önce polisin müdahalesiyle başlayan mücadeleleri artık bir hürriyet mücadelesiydi. O mücadelede ölmek hürriyet şehidi olmaktı. Gençler zaman zaman İstiklal Marşı'nı ve Dağ Başını Duman Almış Marşı'nı da söyleyerek sloganlarını sürdürüyorlardı. Sıkı yönetim yetkilileri de öğrencilere sükunet tavsiye ediyorlardı. Şu belliydi, askerler öğrencilere mümkün olduğu kadar anlayış göstermeye gayret ediyorlardı. Öğrenciler de bir gün önceki polis müdahaleleri sırasında yaşadıklarından sonra askerin onlara daha iyi davranmasından memnunlardı. Alınan düzenleyici tedbirlere mümkün olduğu kadar uymaya çalışıyorlardı. Ama tabii cenazelerini istemeye devam ediyorlardı. Üniversite bahçesindeki öğrenci sayısı öğle saatlerinde 5-6 bin civarındaydı. Beyazıt Meydanı'nda da halkın çeşitli kesimlerinden binlerce kişi vardı. Bahçeden yükselen sloganları zaman zaman onlar da tekrar ediyordu. Cenazeyi öğrencilerin kaldırmasına razı olmak veya olmamak. Bu konuda Başbakan'ın Ankara'daki grup toplantısında söylediklerini geçen bölümde anlatmıştık. Buna kesinlikle razı değildi. Bu tutumu herhalde İstanbul'a da duyurulmuştu. Askerin de o konuda yapabileceği bir şey yoktu. Cenazenin güvenlik güçlerinin organizasyonuyla kaldırılması planlanıyordu. Ama bunu öğrencilere duyurmak gerekliydi. Sıkı yönetim komutanı valiyle de temas ettikten sonra bahçedeki öğrencilere askeri birliklerin hoparlörüyle genel bir sükunet tavsiyesinde bulunduktan sonra dedi ki, ''Bir ölü vardır, cenaze törenini biz yapacağız. Bu törene sizden de 3 kişiyi geçmemek şartıyla bir heyet iştirak edebilecektir.'' Tabii bu kimseyi tatmin etmedi. Gençler buna aynı sloganlarla cevap verdiler. ''Şehitleri isteriz.'' Sıkı yönetim komutanı Orgeneral Fahri Özdilek bunun üzerine üniversite binasına geldi. Rektör Profesör Sıddık Sami Onar başındaki bir gün önce aldığı yarası sarılı olarak oradaydı. Komutan rektörle bir görüşme yaptı. Duruma birlikte çağrı aradılar. Bahçedeki öğrenciler bu görüşmenin haberini alınca rektör odasının penceresi altında toplandılar. Hem rektöre hem de komutana tezahürat yaptılar. Rektörü şiddetle alkışladılar. Komutana da Türk ordusu çok yaşa diye slogan attılar. Onar öğrencilere pencereden seslendi, sükunet tavsiye etti. O sıralarda Ankara'da hukuk ve siyasal bilgilerdeki olayların haberleri İstanbul'a gelmeye başlamıştı. Bu gerek üniversite bahçesinde, gerek Beyazıt Meydanı'nda toplananları daha da heyecanlandırdı. Askerlerin de izniyle meydandakiler ile bahçedekiler arasında diyaloglar kurulmaya başladı. Ayrıca öğle yemeği ihtiyacını karşılayacak mekanizmalar kuruldu. Beyazıt Meydanı'ndakiler aralarında para toplayarak oluşturdukları fonlarla meydandaki fırınlardan ekmek alıp bahçeye getiriyorlardı. Buna bazen büyük kese kağıtları içinde biraz katık da eklendiği oluyordu. Bu organizasyonda askeri tıbbiyeliler de faaldi. Adı üstünde hem askerdiler hem öğrenci. Getirdikleri ekmekler ve katıklarla iki tarafa da katkıda bulunmaya çalışıyorlardı. Bahçe dışındaki kordonlarda bekleyen askerlerin sorunu da mataralarındaki suyun bitmesiydi. O sorun bir öğrenci grubunun devreye girmesiyle çözüldü. Mataraları alıp üniversitenin musluklarına götürerek dolduruyorlar, sahiplerine geri getiriyorlardı. Askerler de onlara sigara ikram ediyorlardı. O sıralarda sigara karşıtı kampanyalar yok. Bu ikram zararlı bir davranış sayılmıyordu. İkram edileni memnun ediyordu. Burada anlattıklarım 28 Nisan'daki gibi o sırada Beyazıt'ta görev yapan gazetecilerin aldığı notları yansıtıyor. Bunlar da aynı şekilde o günlerdeki gazetelerde yayınlanamazdı. Yasakların kalkmasından sonraki yayınlarda yer aldı. Burada bizim Olur Mu Böyle dizimizden de o zamanın duyguları içinde ve o zamanın Türkçesiyle yazılmış bir bölümü alıntılıyorum. Kordonlar arkasında sabahtan beri ayrılmayan ve gittikçe kalabalıklaşan halkın sempati dolu bakışları üniversite bahçesinin üzerindeydi. Aralarında topladıkları paralarla talebeye sigara ve yiyecek taşıyor, neticeyi büyük bir endişe içinde bekliyorlardı. Güneş batarken Atatürk anıtının etrafında bulunan bir grup talebe arasında sessiz bir faaliyet başladı. Elden ele bir takım kağıt parçaları dolaşıyor, bu kağıtlar diğerleri tarafından kopya ediliyordu. Bir talebe arkadaşlar dedi, ellerinizdeki kağıtlarda yazılı bulunan satırlar adı önemli olmayan bir arkadaşımız tarafından adapte edilmiştir. Plevne Marşı ile söylenecektir. Kağıtlar tekrar elden ele dolaştı ve mırıltılar halinde prova edildi. 5 dakika içinde bu 8-10 satırı ezberlemeyen kalmamıştı. Hava yavaş yavaş kararıyor, dışarıda askere karavana dağıtılıyordu. Hüzünlü bir İstanbul akşamıyla birlikte üniversite bahçesinden koro halinde ağır ağır söylenen bir marş veya türkü yükseldi. Bu bir marş mıydı, türkü müydü? Adı marştı ama bir türkü gibi söyleniyordu. Sözleri ilk defa duyuluyor, namesi yürekleri dağılıyordu. Türk gençliği korkmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Türk gençliği, hak yolundan çıkmam diyor. Bütün Beyazıt Meydanı kulak kesilmişti. Türkünün ikinci kıtası başladığı vakit insanın tüyleri ürperiyordu. Olur mu böyle, olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Ve son iki mısra hepsinden şiddetli bir şekilde söyleniyordu. Kahrolası diktatörler, bu dünya size kalır mı? Talebe ayağa kalkmış, adımlarını Türkiye uydurarak ağır ağır bahçe duvarlarına doğru ilerliyordu. Artık Beyazıt Meydanı'nı hıçkırıklar kaplamıştı. Hele karşı taraftan asker kordonları ardındaki halkın arasından da bir mırıltı başlayınca... Evet, talebe susmuş, şimdi halk başlamıştı. Ağır ağır söylenen, hıçkırıklar arasında söylenen türkü bu sefer halktan geliyordu. Hava iyice kararmış, İstanbul'un ışıkları yanmıştı. Halk yavaş yavaş dağılıyordu. Dudaklarda mırıltılar halindeki o türkünün sesiyle, olur mu böyle, olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Evet, o günlerin duyguları içindeki bir anlatım. Ama o günlerin koşullarını yaşayanlar iyi bilir. Memlekette özellikle yetki kanunundan sonra demokrasinin elden gidip yerine koyu bir diktatörlüğün gelmek üzere olduğu kaygısı küçümsenecek gibi değildi. 67. Ayrımın sonu. Sayfa 726.